A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Neden? Gençliğinden itibaren, daha şimdi de genç ama liseden itibaren yakından takip ettiğim, böyle kardeşim dediğim, çok sevdiğim, çok başarılı, çok cevap ve ileride gerçekten Türkiye tıbbında çok çok ismini duyacağımız bir konuğum var. Operatör Doktor Hasan Büyükdoğan, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, benim canım ciğerim kardeşim. Hasan hoş geldin.
Merhaba abi, hoş bulduk.
Seni burada ağırlamak gerçekten benim için çok büyük mutluluk ve gerçekten çok büyük bir iftihar. Ben liseden beri senin başarını takip eden bir insan olarak bundan sonra da özellikle hastalarına, danışanlarına plastik ve rekonstrüktif cerrahi noktasında inanılmaz derecede faydalı olacağına inanıyorum. Bugün de özellikle bu senin seçtiğin ihtisas dalının özelliklerini konuşmaya gayret edeceğiz. O nedenle de her yönüyle senin bu uzmanlığın, yani plastik ve rekonstrüktif cerrahi nelerle uğraşıyor, ne tür uğraşları var, bu konuları özellikle bugünkü akşamımızdaki sohbetimizde konuşacağız. Bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasını emeği geçen başta büyük TRT ailesini ve program yapımcımız Özlem Öztaş hanımefendiye teşekkür de bir borç biliyoruz. Tabii ki sualleriniz olabilir. Tabii ki bizlerle paylaşmak istedikleriniz olabilir. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz. Evet sevgili Hasan. Ne ile uğraşır bu plastik ve rekonstrüktif cerrahi? Bir defa bu plastik şeyi nereden geliyor? Dinleyenlerin merak ediyordur. Nereden geliyor bu plastik kelimesi?
Plastik kelimesi antik Yunanca plastos kelimesinden geliyor.
Evet.
Birebir çevirisi şekil vermek, kalıba dökmek demek. Hmm. Yani biz hastayı alıyoruz, kalıba döküyoruz. Aynen o şekilde.
Yani plastikle uğraşmıyorsunuz.
Yok, plastikle uğraşmıyoruz. Hatta materyal olarak, malzeme olarak kullanılan plastik kelimesinin, plastikle adlandırılan malzemenin icadı 20. yüzyılın başları, 1900'lerin başı. Plastik cerrahi kelimesinin geçtiği kitaplar ise 1850'lerde basılmaya başlanıyor.
Oo, çok
yani ilginç. Plastik cerrahi kavramı plastik malzemesinden daha eski.
Hmm, çok ilginç.
Temel olarak da hastanın yumuşak dokularına şekil vermek, ya bozulmuş dokuyu normal haline getirmek ya da normal bir dokuyu daha da iyi, daha da üstün görünen bir hale çevirmeye çalışmak.
O zaman şöyle yapalım mı? Nelerle uğraşıyorsunuz? Yani klinikler ne tür hastalar geliyor? Yani sadece olan bir estetik boyutum var. İşte başka işte yanıklar geliyor. Çeşitli organ kopmaları, el kopmaları, mikro cerrahiler geliyor. İşte çeşitli böyle cilt altı uygulamalarınız var. Şöyle sırasıyla, önem sırasına göre plastik ve rekonstrüktif cerrahi nelerle uğraşıyor?
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Adımız çok uzun. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi.
Evet.
Ve adında estetik kelimesi geçen bu unvanı resmi olarak kullanabilen tek dal biziz.
Evet.
Herkes estetik uzmanı, güzellik uzmanı, bir estetisyen diye böyle televizyonda, radyoda, basılı yayında herkes güzel bir isim kullanabiliyor. Bir günlük, bir haftalık bir kursa gidip güzellik uzmanı, estetisyen diye çıkabiliyor. Ama estetik cerrahi dediğimizde mutlaka bir diplomasını bir sormanızı isterim,
evet,
başvurduğunuz kişinin.
Evet.
Ve estetik cerrahi olarak da estetik ameliyatlar pratiğimizin bütün dünyada da %20-30'unu karşılıyor. Ne yapıyoruz biz plastik cerrahi branşında? Baştan başlayalım. Tarihsel olarak da gelirsek mutlaka bir yara cerrahisi var. Açık yaralar. Şeker hastasının yarası oluyor. Kalp hastasının yatak yarası olur. Bası yaraları mutlaka bir tanıdığınız vardır. Onların kapatılması.
Yaralar sizin konunuz.
Aynen. Yara cerrahisi. Yara
uzmanı. Evet.
Aynen. Hem bunların bakımı, hem kapatılması, hem takibi. Ondan sonra çok önemli başka bir nokta cilt kanserleri.
Oo.
Cilt kanserlerinin tedavisi. Dermatoloji doktorlarıyla beraber ortak olarak takip edilen bir hasta grubumuz var. Ve bunların ameliyat olması gerektiği zaman bazılı cildi kanserler, squamous cildi kanserler ve çok ölümcül bir durum olan malign melanom gibi durumlarda bunların ameliyatları ve ameliyatla çıkartılan dokunun rekonstrüksiyonu, oranın, yaranın kapatılması.
Evet.
Bu sefer yarayı biz kendimiz oluşturuyoruz. Oradan tümörü çıkartarak onun kapatılması için de
ameliyatımızı
yapıyoruz.
Yani cilt kanseri dermatolog arkadaşlarla beraber sizin uğraşanınız.
Evet. Kesinlikle öyle.
Evet.
Ondan sonra yüz travmaları, yüz kemiğinin kırıkları. Bir trafik kazası geçirdiniz. Başınıza bir kaza geldi. Çene kemiğiniz kırıldı. Tarihsel olarak da zaten bu bölgenin cerrahisi. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren böyle patlayıcı silahların kullanılmasıyla beraber yüz bölgelerinin yaralanması ve bunların onarılması için geliştirilen modern plastik cerrahinin kökenini buralara kadar takip edebiliriz. Evet. Bunların ameliyatını yapıyoruz. El cerrahisi çok büyük bir dalımız. Eldeki tendon, damar, sinir yaralanmaları ve sadece el değil. Bu ön kol, kol, üst ekstremite cerrahisi, üst uzuv cerrahisi diyebiliriz. Bu da pratiğimizin
özellikle büyük bir kısmı. Özellikle senin de bu konuda başarılı olduğunu biliyorum. Şöyle düşünebilir bizi dinleyenler. Hocam el cerrahisi, ya ortopedistler yapmıyor mu bunu?
Çok güzel söylediniz. Yurt dışında ve yurt içinde bizim bu yan dal uzmanlık alanı olarak da hala kullanılan, uzmanlığı verilen bir dal. Ve buna başvurabilenler de genel cerrahi, ortopedi veya plastik cerrahi uzmanları başvurabiliyor. Ortak yaptığımız bir ameliyatlar da olabiliyor. Bazen üst bölgenin kırıklarını ortopediyle beraber girip aynı şekilde ameliyat ettiğimiz durumlar da var. El cerrahisi biraz da şey oluyor. Biraz ilgi duymak, gönül vermek, ilgilenmekle
çok
ilgili oluyor.
Uzun ameliyatlar
uzun
değil özellikle.
Ve ameliyatlardan sonra çok yoğun bir fizik tedavi süreci bizi bekliyor. Sadece ortopedi değil, fiziksel tıp uzmanlarıyla beraber de yaptığımız, takip ettiğimiz bir hasta grubu diyebiliriz bunlara.
Evet, senin de bu konuda çalıştığın, hatta bir materyal geliştirdiğini biliyorum bu arada. Onda sohbetimiz yeterse konuşuruz. Peki bu noktada ne dedik? Yara dedik, özellikle cilt kanserleri dedik, özellikle kafa travmaları dedik, tendon kesileri dedik. Ondan gayrı neler var başka?
Estetik.
Estetik.
Ve nerenin estetiği? Yüz estetiği var, evet. Gövde estetiği var, meme cerrahisi var. Özellikle meme kanseri sonrası. Memesini kaybetmiş, şekil bozukluğu olan hastalara tekrar böyle ikinci cinsiyet özelliklerini kazandırmak için yeni meme yapılması, ya protezlerle ya da hastanın kendi öz dokularıyla yeniden bir meme oluşturulması da meme kanserinin çok sık görüldüğü bir durum olduğunu göz önünde bulundurursak da pratiğimizin de önemli bir kısmını oluşturuyor.
Önemli bir kısmını estetikte kaplıyor. Peki bu noktada tabii buyur.
Ve çok önemli bir nokta cinsiyet değiştirme ameliyatları. Onu da söylemekten de şey yapayım.
Doğru. Bunlar da sizin sınıflamanıza giriyor. Şimdi bu noktada tabii özellikle şunlar hep konuşulur. Yani bir çırpıda aklıma geldi. Bir estetik dikiş olayı var. İz kalmaz. Gerçekten hani plastik cerrah dikerse iz kalmaz sözü doğru mu?
Şöyle bir şey.
Yani estetik dikiş var mıdır, böyle bir dikiş?
Estetik dikiş hem vardır hem yoktur.
Evet.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz de cerrahız. Sihirli baz değil. Elimizde bir sihirli değnek yok. Vücutta tam kat bir kesi olduğunda cildin tabakaları var. Bir kesi olduğunda orada mutlaka bir iz kalıyor.
Evet.
Ama biz ne yapıyoruz? Eğer bir ameliyat planlıyorsak bu oluşacak izleri vücudun doğal kıvrımlarına saklıyoruz. Mesela bir göz kapağı ameliyatı yapıyorsanız gözünüzü açıp kapattığınız zaman hiçbir şekilde görülmeyecek şekilde o kıvrıma saklıyoruz. Yüz germe yaptığınızda bu saçlı derinin içine saklıyoruz. Meme ameliyatı yaptığında memenin altına, ya da karın germe yaptığında da iç çamaşırlara denk gelip dışarıdan görülmeyecek şekilde, hatta bu bikini bölgesine denk gelecek şekilde yapıyoruz ki.
O zaman
ki,
sen bize bir sırrı paylaşıyorsun. Okus pokus var yani.
Şöyle bir şey var tabii ki, iz kalmaması için biz her ne kadar elimizden gelince titiz bir şekilde uygun materyallerle çalışıyor olsak da çok büyük bir faktör de hastanın kendi genetik yapısı.
O da var değil mi? O
aynı doktor tarafından aynı malzemelerle aynı şekilde dikilen iki hastanın izleri farklı değişiyor. Hatta iki kardeşim bile.
Aman
özellikle de daha esmer tenli ve daha yağlı bir teni olan hastaların izleri daha da kötü iyileşiyor. Daha kabarık iyileşmeye meyilli.
Kişisel faktörler de önemli.
Kişisel diyorsun. Faktörler bu işin %50'sinden daha fazlasını içeriyor. O yüzden biz soruyoruz böyle hasta geldiğinde, daha önce hiç ameliyat oldunuz mu? Genelde apandist oldum hocam derler. Bir izinize bakabilir miyiz? O da iyileşmiş oluyor. Bir de bir dikiş atıldıktan sonra kırmızı kabarık bir görüntü olur.
Evet.
Onun sönmesi ve o oluşan kırmızılığın ten rengine dönmesi de 6 ayla 1 yıl arası uzun bir süredir. Yara iyileşmesi dikişler alındıktan sonra geçmez. Tamamen olgunlaşması ve çevre dokuya benzemesi 1 yıla kadar sürer. Bu da uzunca bir süreç.
Evet. Bizi dinleyenler şunu da merak etmiştir. Bu hani estetik, plastik ve rekonstrüktif derken acep ne demektir estetik cerrahi, rekonstrüktif ne demektir acaba? Bunların arasında fark var mı?
Teşekkür ederim.
Ne dersin?
Rekonstrüksiyon çok geniş bir kavram. Her şeyin rekonstrüksiyonu yapılır.
Türkçe tam karşılığı ne oluyor?
Yeniden oluşturma.
Yeniden oluşturma.
Temel olarak şunu şöyle söyleyebiliriz. Her ikisi de aynı cerrahi prosedürleri takip etse de, temel olarak aynı olsa da, bir normal bir çizgi çektiğimizde bunun altında olan daha hasarlı, zarar görmüş bir dokuyu bu normale getirmeye çalışmak. Rekonstrüksiyon, mesela meme kanseri oldu, hastanın memesi yok. Yeni meme oluşturuyorsun.
Evet.
Bu rekonstrüksiyon, ama hali hazırda mevcut olan bir dokuyu daha iyileştirmek, daha üst bir seviyeye taşımak istiyorsak da buna estetik diyebiliriz. Mesela estetik meme büyütme.
Evet.
Meme implantları hem meme kanserinde de kullanılıyor hem de normal sağlıklı hastada da. Ama bunun arasındaki fark hastanın kendi durumu. Evet. Bir burun ameliyatı yapıyorsunuz ya da bir kulak ameliyatı. Hastanın kulağı yok diyelim.
Evet.
Doğuştan ya da kanser sonrası, travma sonrası. Evet. Yeniden kulak oluşturmak rekonstrüksiyon. Ama bir kepçe kulağı normal hale getirmek, daha güzel görünmesini sağlamak daha estetik bir ameliyat.
Arada böyle bir şey, böyle bir farkımız var. Peki yani şöyle bir şey var, kanı var böyle gazetelerden bazen böyle efendim sosyal medyadan. Efendim plastik cerrahlar sadece estetik cerrahi öyle midir? Sadece estetik cerrahi mi yaparlar?
Hayır.
Ya habire burun yapıyor. Habire efendim işte yüz ameliyatları yapıyor işte estetikçe. Mıdır yani, ne dersin?
Ona burun cerrahı diyebilir. Sadece burun ameliyatı öyle yapana. Rinoplasti cerrahı. Sadece meme yapan, sadece meme küçülten, sadece meme büyüten, sadece
karaciğer. O zaman sadece siz estetik cerrah zaten sohbetimizde de konuşuruz. Sadece onları yapmıyorsunuz. Hepsini yapıyorsunuz.
Kesinlikle. Genel pratiğimizin estetik hastalar belki %30'unu oluşturuyor. Ben de şu an Ankara Üniversitesi'nde uzman hekim olarak çalışmaya devam ediyorum. Buradaki pratiğimizde estetik hastalar çok yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Ama özellikle de bir travma hastası ya da cilt kanseri hastası geldiği zaman onlar da çok sık bir şekilde takip ediyoruz.
Peki şöyle bir kafamızı şöyle bir şey canlandırsak. Böyle bir üniversite kliniğinde ya da bir hastane kliniğinde 100 estetik cerrahi operasyonunun, daha doğrusu estetik demeyeyim de plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonlarının 100 üzerinden kaç tanesi estetik, kaç tanesi rekonstrüktif? Yani nasıl, böyle bir rakam verebilir misin? Mesela?
Klinikten kliniğe değişse de hem Türkiye çapında hem de dünya çapında oranlar belli. %30'u estetik, geri kalan da rekonstrüksiyon diyebiliriz. Bu rekonstrüksiyonda yarık damak dudak hastası, kanser hastası, kalp damar cerrahisinde ameliyat olmuş, bypass olmuş, göğsünde açık yara var, kapatamamışlar. Onların kapatılması gibi bütün hastanenin yarası açık bir pansumanla takip edilmek dışında ikinci bir girişim gerektiren bütün hastaları da kabul edip yapıyoruz. Bunlar da pratiğimizin büyük bir oranını takip etmekte.
Demek ki %30 gibi bir rakam çok da abartıldığı kadar, konuşulduğu kadar bir rakam değil. Bir de şu şeyi konuşalım mı? Çok dinleyenlerimiz soruyor. Şu botokstan biraz konuşalım. Botoks da sizin grubunuza giriyor değil mi? Yani biz yılan zehri midir? Bu botoks hakkında ne diyorsun? Yani yılan zehri midir? Ne bileyim, botoks uygulanan insanın ne bileyim kaşı düşer mi, gözü düşer mi, ne dersin o konuda?
Botoks yılan zehri değildir. Öncelikle ondan gireyim. Çok soruluyor bize de, hocam yılan zehriymiş, zararlı değil mi, çok zararlı değil mi? Botoks bir bakteriden elde edilen bir toksin, bir zehir. Tamam, ama bakteri kökenli ve evlerde de bulunuyor. Bozulmuş konservelerde de bulunur. Onların yenilmesi özellikle gerekiyor. Kasları felç etmeye yarayan bir toksin. Bunları da dermatoloji ve plastik cerrahi eğitiminde biz müfredatında olan tek iki grubuz. Bunun eğitimini alan, resmi eğitimini alan tek branşlar biziz. Sorulan sorulardan birisi, hocam botoks yaptırdıktan sonra kaş düşer mi?
Evet, göz düşer mi, kaş düşer mi?
Şey, ben yaparsam düşmez. O bölgenin anatomisini bilen tecrübeli bir kişi tarafından yapılması gerekiyor. O bölgenin anatomisini nasıl bileceksin? O bölgenin ameliyatlarını yapıyoruz zaten biz.
Evet.
Sadece estetik ameliyat değil. Burasında tümör
yani
var aslında.
Yani o bölgeden geçen tüm kaslar, sinirler, damarlar, bütün anatomik yapabiliyorsun. O nedenle zaten botoks uygulamasını kimler yapabilir, yapmalı, onu da bir konuşalım.
Şu an botoks uygulamasını neredeyse ülkemizde yapmayan yok. Herkes.
Doğrusu nedir Hasan?
Doğrusu plastik cerrahınıza veya dermatologunuza yaptıracaksınız. Botoks yapıyorum diyen, dolgu yapıyorum diyen, diş hekimi, estetisyenim, güzellik uzmanıyım diyen onlara, hemşirelere veya başka bir branşa yaptırmadan önce bir kere daha düşünmek lazım. Ama botoks nerede kullanılıyor? Botoks sadece kırışıklıkların tedavisi için kullanılan bir durum değil. Kas kasılması olan, kontraktürü olan, bazen de felçli olan hastaların kaslarının gevşetilmesi ve açılması için ortopedik veya fizik tedavi uzmanları tarafından yapılan bir işlem bu.
Yani sadece estetik amaçlı değil.
Hayır.
Botoks.
Mesela makat bölgesine yapılıyor. Oradaki anal fistüllerin tedavisine
için, makat için.
Genel cerrahi uzmanları tarafından yapılıyor. Migren tedavisinde zaten FDA onayını ilk defa oradan almıştı. Nöroloji doktorları tarafından yapılıyor. Çiğneme kaslarının böyle sertliği içtiği durumlarda diş hekimleri tarafından da yapılıyor. Ama sizin amacınız güzelleşmekse, kırışıklıkların gitmesi ve özellikle de göz çevresindeki en çok etki ettiği yer orası, bir müdahale yaptırmak istiyorsanız estetik kaygısı olan ve estetik eğitimi almış branşları olan plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarına başvurmanızı öneririz.
Hem de daha güvenli değil mi özellikle? Yani sonuçta tabii ki muhakkak güzel, pozitif sonuçları var ama birazdan sen de muhakkak söyleyeceksin. Muhakkak doğru ellerde yapılmazsa çeşitli sıkıntıları da yol açabiliyor. Hani bizim komplikasyon. Neler olabiliyor mesela? Çok hani öyle masum bir olay da değil değil mi Hasan?
Değil. İşin güzel tarafı bunun bir süresi var. Kişiden kişiye değişiyor. Kaz ayaklarına tedavisini uygulanırken eğer göz küresine çok yakın bir yere yanlış dozda yapılırsa buradaki hedef kaslardan göz küresine doğru maruziyet olabiliyor. O zaman da ne oluyor? Göz küresinin içine geçmiş oluyor. Sizin bu hem gözleri hareket ettiren kaslar felç olursa şaşılık olur. Evet. Ya da daha içeriye göz lensini hareket ettiren liflere giderse de görmenizde sorun olur. Ve bu botoksun etkisi geçinceye kadar 4 veya 5 ay boyunca da öyle devam eder. Bunu geri çevirecek herhangi bir teknik yok. Göz kapağının eğer üst göz kapağına çok yakın bir yere yapılırsa da oradaki kaslar felç edici o da fonksiyonunu kaybeder ve düşer. İki göz kapağı arasında asimetri olur. Hocam botokstan sonra göz kapağı düşer mi sorusunun cevabı da yanlış yere yaparsan düşer.
Öyle bir şey de var.
Doğru yere yapacak bir plastik cerrah veya dermatoloğa yaptırmak gerekir.
Doğru söylüyorsun. Şimdi bir de şu şeyden konuşalım özellikle. Hani bize de çok soruluyor. Yağ aldırmak. İşte ben karnımdaki yağları aldırmak istiyorum. Hani liposuction dediğimiz olay. Nedir bu? Yani liposuction zayıflamak için mi yapılır? Liposuction hani yapıldıktan sonra özellikle sadece karında mı yapılır? Ne dersin bu liposuction'la alakalı? O da sizin özellikle şeyiniz.
Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Liposuction bir zayıflama ameliyatı değildir.
Evet.
Bize bazen hastalar geliyor. Son zamanlarda biz
özellikle... Hocam ben kebapları yiyeyim ben de.
Bir gün önceden alkolünü alıyor, tuzlu fıstığını yiyor. Hocam zaten karın gerdin ve liposuction yapacağım, zayıflayacağım diye dün kendime ve şey yaptım, kıyak evet. geçtim diyor. Kesinlikle yanlış bir yaklaşım. Ve biz de hastalara şunu diyoruz. Sen normal diyetinle, sporunla zayıflayabildiğin kadar zayıfla. Evet. Ondan sonra liposuction için değerlendirelim. Çünkü liposuction bir kontür düzeltme ameliyatıdır. Sen zayıflayamadığın ya bir zayıflarken de bütün vücudundaki her yerden zayıflıyorsun. Kolundan, hı-hı. göğsünden, bacağından. Hı-hı. Ama şurada yanlarda mesela aç tutacakları dediğimiz hı-hı. yerler kalıyor. Hı-hı. Oraların düzeltilmesi için bir kavis vermek için, kadın mesela belindeki oyuntuyu oluşturmak hı-hı. için, liposuction bölgesel müdahaleler için kullanıldığında en fazla, en iyi sonucu veren durum. Baldırların dışına ne yaparsa hı-hı. yapsın zayıflayamıyor bazı hı-hı. insanlar.
O zaman sadece karında değil, baldırda olabiliyor.
Baldırda, kollarda, göğüs, hatta böyle gıdıda, oraları da uygun kanüllerle, uygun açılarla yapıldığında gayet güzel sonuçlar veren bir teknik. Ama kesinlikle bir zayıflama tekniği değil. Zaten bu ameliyatla yaptığımızda da ortalama 5 veya 10 kilo, hatta 10 kilo bile var mı? Bir ortalama 5 kilo bir zayıflama anca oluyor.
Peki bir de şöyle bir kanı var. Hani bayanlarda onlara özgü bir rahatsızlık vardır ya, hani şu meşhur selülitler. Liposuction'la selülitler tedavi edilir mi?
Bu da çok güzel bir soru. Selülitin oluşma mekanizması bir kere cilt altı yağ dokusuyla hı-hı. yani bizim liposuction'la tedavi hı-hı. ettiğimiz yöntemden farklı bir şey. Cildin kendisindeki ve hemen altındaki dokularda oluşan fibrotik sert bantların cildi aşağı doğru çekmesiyle oluşan bir durum. Evet. Ve hatta bazen liposuction sonrası bu durumlar daha da belirgin hale gelip o portakal görünümü daha da farklılaşabilir. Liposuction'da selüliti düzelttiğini iddia eden kişiler her zaman oluyor. Ama oraya ayrı bir müdahale yapmak lazım. Hı-hı. Ayrı bir bakım yapmak lazım. Hı-hı. Liposuction'da selülitler düzelmez.
Düzelmez değil mi? Özellikle bu konuyu da konuşmuş olduk. Peki bir de şöyle bir şey var. Özellikle meme protezleriyle ilgili. Tabii ülkemiz son yıllarda özellikle meme kanseri cerrahisinde, meme hastalıklarında çok çok çok çok ciddi bir yol kat etti. Bu meme kanseri ve meme kanseri cerrahisinde siz plastik ve rekonstrüktif cerrahlar ne durumdasınız? Neredesiniz?
Teşekkür ederim. Öncelikli olarak şunu, hekim olarak bir sorumluluk olduğunu hissediyorum. 20 yaşından itibaren herkes günlük ya da genç kızına itibaren düzenli meme kontrolünü yapmalı, yaptırmalı.
Evet.
Ve 30-35 yaşlarına kadar yıllık ultrasonla takip, ondan sonra yıllık mamogramla takip, herhangi bir şikayeti olmasa bile mutlaka yaptırılmasını istiyoruz.
Çünkü hele ailesinde varsa değil mi özellikle?
Ailesinde bir meme kanseri hastası olduğu zaman kendisine görülme riski daha da artıyor. Zaten ailesinde olmasa bile normal Türk vatandaşı bir insanın
kendi kendisinin doktoru olması lazım muayenesi.
Hayatı boyunca meme kanseriyle karşılaşma riski. Her 8 kadından birinde bir meme kanseri görüyoruz. Hı-hı. Çok fazla. Şu an bu radyo binasının içinde bile mutlaka bir meme kanseri adayı, erken avresinde birisi mutlaka vardır.
Evet.
Bunu ancak tarama programlarıyla erken dönemde tespit edersek gerekli evet. tedavi yapıp hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük bir yıkıma uğramasını engel olup erken Allah dönemde tedavi edebiliriz.
Evet. Siz neredesiniz evet?
Biz iyi bir yerdeyiz.
Evet.
hem kendi öz dokusuyla Ankara Üniversitesi'nde de güzel bir meme rekonstrüksiyon ünitemiz var. Bu konuda çok uzman hocalarımız var. Çok sık da ameliyatlarını yapıyoruz. Karnından doku alarak yeni meme yapılabiliyor. Ya da uygun hasta sırttan dokularla ya da uygun hastalarla da.
Memesi kanser nedeniyle memesi alınan kişilere siz yeni bir meme yapıyorsunuz.
Aynen öyle.
Buna ne diyorsunuz meme?
Rekonstrüksiyon.
Rekonstrüksiyonsunuz evet.
İmplantlarla da benzer bir şekilde ya da bu hem öz dokuları hem de implantları, protezleri destekleyerek de güzel estetik bir görüntü elde edilebiliyor. Ve şu konuda mutlaka söylemek istiyorum. Evet. Meme implantları meme kanseri yapmaz.
Biliyorum bir şey. Evet.
Bu konuda onlarca yıl boyunca çok uzun bir şekilde tartışmalar yaşandı. Meme implantları Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süre yasaklandı da kullanılmadı. Meme kanseri olan ilişkisi soru işareti sebebiyle. Ve ancak 2006 yılında FDA tarafından onay verildi. Bu kadar da yeni bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde meme büyütme ameliyatı için meme protezlerinin kullanılması. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Son özellikle de 5-6 yılda meme implantı konulan hastalarda çok nadir görülen bir lenfoma türünün geliştiğini de biliyoruz. Dünya üzerinde sadece birkaç yüz hastada şimdiye kadar rastlandı. Çok nadir görülen bir durum ama erken dönemde tedavisi de var. Bunu da meme protezi kullanmak, memesini büyütmek isteyen hastalara da mutlaka söylemek isteriz. Meme kanseri yapmaz ama çok nadir görülen bir lenfomaya sebep olabilir. Bunu da doktorunuzla konuşursanız mutlaka bir kulaklığı olması gerekiyor.
Bir de şu
gerekiyor.
Erkeklerde hani jinekomasi dediğimiz erkeklerde bu konu hakkında ne diyorsun?
Jinekomasi hayat kalitesini çok düşüren bir durum. Hasta tamamen fit bile olsa, inanılmaz ağır sporlar bile yapıyorsa, hatta profesyonel vücut geliştirici bile olsa oralar egzersizle eriyen bir yağ dokusu değil. Çünkü yağ dokusu değil. Meme dokusu.
Meme dokusu. Erkeklerdeki bir meme dokusunun,
gelişmiş durumu. Her erkekte var ama şey oluyor, çok küçük, hiçbir şekilde dışarıdan görülen bir doku olarak olmuyor. Bunlar ergenlikten sonra veya vücuttaki östrojen, testosteron dengesi bozulduğu zaman büyüyen durumlar. Tedavisi mevcut. Liposuction yöntemiyle küçük bir delik açarak ya da çok büyükse 1 veya 2 santimlik bir kesi yapılarak bundan kurtulunabilir.
Tek bir seansta, tek bir ameliyatta yapılabiliyor.
Yani gayet başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Bir süre korsesinde kullanır. Ondan sonra çok rahat bir şekilde tişört giymeye devam edemeye başlayabilir hastalar.
Harika. Biraz da şu benlerden konuşalım. Özellikle çok böyle dinleyenlerimizden de soru geldi. Hangi benler özellikle yerinde durmalı? Hangi benler oradan siz cerrahlar tarafından çıkartılmalı?
Poliklinikte çok sık karşılaşıyoruz.
Evet.
Şu sözle hocam bene bıçak değdirme dediler.
Bene, var,
bene bıçak değerse evet. yayılır, dağılır, evet, kötü huylu evet. olur. İyi bir ben nasıl olur? Yuvarlak, kahverengi, güzel.
Açık
ben
burada. Evet.
Farklı renkler oluyor. Ben kötü, bunlardan herhangi bir sorun olmaz. Ama güneşe maruziyet olan her yerde, hatta güneşe maruziyet olmayan yerlerde bile düzenli bir ben haritalandırma, ben takibi yapılması gerekiyor. Kötü huylu benler ne olur? Bir kere o güzel...
Ya her ben alınmalı mı bir defa?
Hayır hayır değil. Kesinlikle değil. Alınması gereken benler böyle bir asimetrik görünümle, güzel bir dairesel yuvarlak görünüme sahip olmayan benler.
Olmayanlar.
Evet. Sınırları düzensiz böyle girdili çıktı sağa sola kolunu atmış gibi görünenler. Renk değişimi olanlar. Hocam bu eskiden açık kahverengiydi. Şimdi mavi oldu. Daha koyulaştı. Ve çapı gitgide büyüyenler. Büyüyen benler bunlar sıkıntı. Bunlar mutlaka...
Peki üzerinde tüylenme gerekir. Falan kıl tüyü olması.
Kıl tüyü olması iyi bir şey.
İyi bir şey.
O bölgenin çünkü daha olgun bir cilt eki olduğunu gösterir.
Kanlanmasının evet.
Bu gayet güzel bir şey. Kıl gördüğümüz zaman tamam güzeldir bu cilde benziyor deriz. Çünkü kötü huylu benler ne oluyor? Kansere dönüşebiliyor. Kanser ne? Cilde benzeme özelliğini kaybetmiş ve etrafa yayılmaya başlayan cilde evet. benzemeyen hücreler demek.
Benleri genel anesteziyle mi alıyorsunuz yoksa lokalle mi alıyorsunuz?
Yani %99 lokal anestezi altında lokal alıyoruz bunları. Genel anestezi altında almamızı gerektiren ben çok küçük hasta olduğu zaman onlar nadiren oluyor. Bir de bu ben dediğimiz şey konjenital doğuştan gelen çok büyük benler de oluyor. 10-15 santim çapında. Onlar da özellikle küçük çocuklarda karşılaşıyoruz. Genel anestezi altında birkaç seansta almamız gerekebiliyor. Fakat bu saydığım özelliklere sahip büyüyen, renk değiştiren, sınırları düzensiz bir beniniz varsa mutlaka en yakın dermatoloğunuza başvurun.
Ve çıkan tüm benlerde muhakkak patolojiye gider. Patolojiye gidecek. Yani vücuttan çıkan her şeyde. Bu arada hani çocuk sözü geçti. Çocuklara da estetik işlemler yapılıyor mu?
Estetik işlemlerin yaşıyla ilgili çok soru geliyor. Mutlaka evet. şeyde hocam 60'ından önce yapılmasın diye bir şey duydum. Bu yanlış. Özellikle menopoz sonrası yapılan işlemler, menopoz önceki yapılan işlemlerle farklı cerrahi sonuçlar da veriyor. Çocuk dediğimizde de mesela çok güzel kepçe kulak ameliyatları vardı. Çocuk okula başlamadan önce bu estetik ameliyatı yaparsınız ve çocukla okulda dalga geçilmesini engellersiniz. Çocuk değil okul mi? Hayatı bile değişir, başarısı bile artabilir. Çocuklar çok acımasız oluyor özellikle evet. de o yaşlarda 7-8 evet, yaş. Böyle çocuğunuzun ağlayarak okuldan gelmesini istemiyorsanız en yakın bir plastik
cerrahi. Çok güzel yapılan ameliyatlardan bir tanesi.
Çok güzel, tek sefer, tek seans. Bir saatlik kısa bir süre ameliyat. Onun da faydaları, hayat değiştirici faydaları oluyor.
Çocuk için çok önemli. Peki bir de tabii şu var, hani estetik cerrahi, estetik operasyonlar derken hani sadece bayanlar mı yaptırıyor?
Konuşmamızın başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da yapıyoruz evet, demiştim mi? Evet. Erkekler yaptırıyor. Erkekler hatta yıllar geçtikçe çok daha fazla oranda yaptırıyor. Ortalama olarak %30 oranda da erkek hastamız oluyor bizim.
Evet.
Bunlar jinekomasti ameliyatı yaptırmak için, burun ameliyatı yaptırmak için geliyorlar. Ve özellikle de yapılan...
Peki bir bayanların sıklık bakımından da kaç olabilir? 5'e 1, 4'e 1, 10'a 1 falan gibi bir rakam var mı acaba? Her 10 bayana 1... Yok öyle.
Öyle bir çok tehlikeli bir şey. Ve yapılan bir araştırma da göstermiş ki erkekler arasında %80'inden daha fazlası dış görünüşün iyi olduğu zaman işte de daha rahat ettiğini, daha kolay terfi alacağına inandığını söylüyor. Bu sebeple özellikle 40-50 yaşına geldiği zaman erkekler cerrahi olmasa da böyle botoks, dolgu, cilt gençleştirme ameliyatlarını tercih ediyorlar. Ve bu yaparken de daha dışarıdan güzel görüneyim, kendimi iyi hissettiğinden ziyade iş yerinde sorun olmasın diye. Mesela şeye bakırsınız, Vladimir Putin. Onun evet. botokslarını, dolgularını hepimiz biliyoruz. Ya da uzak doğudaki yöneticiler, başbakanlar, Çin'deki. Bunlar zaten kellik orada bir zayıflık olarak kabul ediliyor. Evet. Hepsinin botoksu, dolgusu, saç ektirmesi, saç boyatması çok sık görülen bir şey. Ülkemizdeki siyasetçiler de pek olmuyor ama peki, mafya liderleri burun... arasında botoks yaptıranları da biliyoruz.
burun olarak, burun ameliyatı olarak da sık yaptırılıyorlar.
Erkekler arasında en çok yapılan ameliyatlardan birisi jinekomasti ve burun ameliyatları diyebiliriz.
Yani bir de ne oturuyor? Burun mu oturuyor? Burun, iki de...
Jinekomasti ve yağ aldırma ameliyatları, liposakşın öyle gidiyor. Erkekler de çok sık yaptırıyorlar liposakşını.
Evet, bugün özellikle plastik ve rekonstrüktif cerrahinin amaçlarıyla alakalı olarak çeşitli bize gelen suallerle ilgili olarak güzel bir sohbet oldu. Ama tabii burada genel bir bakış açısı yaptık. Ama bundan sonraki inşallah seni davet ettiğimiz sohbetlerde de daha böyle spesifik konuları konuşmaya inşallah gayret ederiz. Sevgili Hasan, ben çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bir sohbet oldu. Dinleyenlerimiz de muhakkak keyif almıştır. Çünkü plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile alakalı olarak sadece belli konular üzerinde çalıştığını ama anladık ki birçok konuda işte yanık gibi, yara tedavisi gibi, rekonstrüktif cerrahi birçok konuda gerçekten çok güzel faaliyetleri var. Evet efendim, bu akşam güzel bir sohbetle yanınızda olmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusuyla yan yana gelmek nasip olur. İyi akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.